Ayrım 6, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 60. Ervan rüyasını hatırladı. Kapıların üzerine çivilenmiş insan derileriyle modern şehir. Carl Jung olsa bunu eş zamanlılıkla açıklardı. Dipnot, eş zamanlılık birbirine neden-sonuç ilişkisiyle ya da teknolojik olarak bağlı olmayan, yine de aralarında anlamlı bir bağ olan iki olayın gerçekleşmesini anlatır. Jung birbiriyle ilgisiz gibi görünen olayların aslında bilmediğimiz bir bütünün parçaları olduğu için eş zamanlı meydana geldiğini söylemiş ve haberci rüyaları buna örnek göstermiştir. Hızla önemli bir faaliyet merkezine dönüştü diye devam etti rahip. Maden ocakları tam kapasite çalışıyor, trenler cevher taşıyordu. Demir yolu var mıydı? Elbette, sıkkın bir ifade takındı. Ama bunların hiçbiri artık yok. Anlamakta zorlanıyorum. Mobutu sömürgecileri ülkeden kovması ve siyah adamı özgürlüğüne kavuşturmasıyla tanınmıştı. Belçika'nın hakimiyeti altında bir şehrin kurulmasını nasıl desteklemiş olabilir? Albert bu kez biraz daha güçlü bir kahkaha attı. Yüzünün her ifadesinde kırışıkları ağzının çevresine metal bir tel gibi dolanıyordu. Pragmatik bir insandı. Sadece batılılar bu yatakları işletebiliyordu. Şehrin karma olacağını ifade etmişti. Ama her zaman olduğu gibi tasarlayanlar beyazlar, kazanlar ise siyahlar oldu. Peki ya cinayetler, onları hatırlıyor musunuz? Böyle bir olay nasıl unutulur? O dönemde büyük gürültü çıkardı. Beyaz kadına tanrım kim dokunma cesareti gösterebilirdi ve özellikle o kadınlara... Ne demek istiyorsunuz? İlk kurbanlar beyaz kurucuların kızlarıydı. De Vos'ların, de Montperler'in, Cornet'lerin kızları. Günah adeta ikiye katlanıyordu. Yeni bilgi. Farabo'nun bu zengin ailelerin kızlarını seçmesi için belki de gizli bir sebebi vardı. Lontano'da değil ama aşağı Kongo'nun vadilerinde aranması gereken bir sebep. Catherine Fontana adı size bir şey ifade ediyor mu?
Hayır.
Yedinci kurbanın ismi.
Kulağa pek Belçikalı adı gibi gelmiyor.
Fransızdı.
Emin misiniz? Bana katilin sadece Belçikalıları hedef aldığını söylemişlerdi. Gerçi bu konuda oldukça tatsız şakalar da yapılıyordu.
İçkisinden küçük bir yudum aldı. Kanı çekilmiş dudaklarında vermut, neredeyse kutsal bir içki gibi bal rengi bir iz bırakıyordu. Başka ne hatırlıyorsunuz?
Özellikle siyasi durumu hatırlıyorum. Bu cinayetler olayları fitillemişti. Siyahlara karşı ilk linç girişimleri, Kongolulara misillemeler yapıldı. Şehir iç savaşın eşiğine gelmişti. Mobutu askeri birlikler yolladı ama bu kargaşayı arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Genç bir Fransız subayı duruma el koydu.
Jean-Patrick de Greco mu?
Yaşlı adam kafasını sallayarak alçak sesle ismi tekrarladı. De Greco, doğru.
Bu deniz subayını yardıma çağıran Morvan'dı. Port Gentil'de petrol platformlarında tanışmışlardı. Ervan olayların bu kısmını biliyordu. Kaynaklarıma göre bu kargaşa az kalsın şehirde ekonomik krize yol açıyormuş.
O en hafifi, daha dur. Belçikalılar evlerine dönüyor, siyahlar çalışmayı reddediyorlardı. Bir lanetten söz ediliyordu. Ruhlar beyazları kovmak için çivi adamı göndermişti. Bilmem bilir misiniz, Kongo'da bütün kötülüklerin üstünde bir kötülük vardır. Bu lozi, batıl itikat.
Tabir çok çekiciydi. Peki siz bizzat Yombe büyüsüyle karşılaştınız mı?
Pek karşılaştım denemez. Katanga'da bu uygulamalar yaygın değildi.
Ya soruşturma, bu konuda bilginiz var mı?
Maalesef. Fungurume'de sadece sansasyonel haberler veren yerel gazetelerin yazılarını okurduk. Bir kez daha söylüyorum. Sorguya çekilmesi gereken doğru kişi ben değilim.
Bunu boşalan bardağını masaya bırakırken kıssadan hisse çıkarırcasına söylemişti. Lontano'da beyaz rahipler çalışıyor muydu diye yeniden sordu Ervan.
Birkaç kişi evet, ama onlar da artık hayatta değil. Yine de biri var sanıyorum. İzin verin düşüneyim.
Yeniden gözlerini kapattı. Açtığında sedefli göz bebekleri parlıyordu.
Rahibe Hildegard. O dönemde çok gençti. Bir dispanserde çalışıyordu.
Kilometre 5 mi? Catherine Fontana'nın hastanesinin adı doğal olarak Erva'nın ağzından çıkıvermişti.
Hatırlamıyorum ama savaşa rağmen hala buralarda olduğunu sanıyorum.
Nerede?
Tam olarak kuzeyde. Ancak oraya gitmenizi tavsiye etmem. Güvenliğiniz tam olarak sağlanamaz.
İki adam da aynı anda ayağa kalktılar.
Karavia'da mı kalıyorsunuz diye sordu Ervan, biraz şaşkın bir haldeydi. Hayır, burada çalışan Fungu Rumeli garsonlara mektuplarını vermek için uğradım. Saint Pierre et Paul Katedrali yakınındaki bir düşkünler yurdunda kalıyorum.
Neden Lumumbaşı'da olduğunuzu sorabilir miyim? Ufak tefek rahip yağmurluğunu ve çizmelerini giydi.
Belçika'ya geri dönen eski dostlarımdan birine eşlik ediyorum.
Yurt özlemi mi?
Öyle de denebilir. Öldü. Doğduğu şehir Mons'ta gömülmek istiyordu.
Neden öldü?
Yaşlılıktan. 92 yaşındaydı.
Bir anda yeniden muzip yüz ifadesine takındı.
Beyaz rahiplerin kudreti. Üflemek bile gereksiz. Kendi kendimize sönüp gidiyoruz.
12. Bölüm. Gael şimdilik Luwak'ın evinde yaşıyordu. Korktuğu için değil, cehennem zebanisini andıran iki koruması ve Glock'uyla kendini idare edebilirdi. Luwak istediği için onunla kalıyordu. Kardeşi sonunda kokaini bırakmaya karar vermiş, bir koça ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kimse bu ani kararın sebebini anlamamıştı. Sebep boşanması ve günde birkaç gram kokain kullanmasının çocukların ortak velayetini almasına engel olabileceği endişesi miydi? Ailesinin bir seri katilin hedefi haline gelmesi miydi? Babasının maden şirketi yüzünden almış olduğu tehditler miydi? Ya da ihtiyarın hisselerini zararına satmak zorunda kalması mıydı? Böyle bir karar vermesinde şüphesiz hepsinin bir parça etkisi vardı. Yaşanan tüm bu sıkıntılar onda elektroşok etkisi yapmıştı. 3 haftadan beri Luwak ciddi sportif faaliyetlerde. Koşu, Fransız boksu, yoga, bulunmak için kendini zorluyor, meyve ve sebze ağırlıklı alkali beslenme rejimi uyguluyordu. Kendi şirketi Firefly Capital'e hasta olduğunu bildirmişti ve beslenme konusunda ilkelerine katkısız, sağlıklı, organik, aykırı davranmıyordu. İlk sonuçlar felaketti, tam anlamıyla çekilmez biri olmuştu ama Gael dayanıyordu. Doktorlar zorlu 10-12 haftadan söz etmişlerdi, o da elini ayağını her şeyden çekmişti. Asla alamayacağı rollerin peşinde koşmayı bırakmış ve para karşılığı gittiği randevularına son vermişti. Yaşadığı onca şeyden sonra tüm bunların hiçbir anlamı yoktu. Gece yarısı Stilnox yardımıyla, dipnot bir uyku ilacı, erkek kardeşini uyutmayı başardıktan sonra President Wilson Caddesi'ndeki büyük apartman dairesinde, iki ay önce kendini pencereden attığı daire, dolanıyordu. Ağabeyinin kokaini bırakmaya çalışırken ilaçlara dadanması tehlikeliydi. Ama Gael'in psikolojiye ve alternatif tıp yöntemlerine bel bağlayacak ne zamanı ne de sabrı vardı. Balkon kapısını açtı ve dışarı çıkıp oturdu. Buz gibi bir rüzgar vardı, bir sigara yaktı. Sokak lambalarıyla aydınlatılmış caddeyi hayranlıkla seyrederken sigarasından bir nefes çekti. Eğildi ve Tokyo Sarayı'nın önünde karşı kaldırımda gidip gelen korumalarını gördü. Babası tam olarak neden korkuyordu? Yeni bir saldırıdan mı? Yoksa bir kez daha intihara kalkışmasından mı? Ya da yeniden fahişeliğe başlamasından mı? Günün olayını düşünmeye başladı. Eric Katz'ın davetine. Çok saçmaydı. Ama bununla birlikte Tanrı biliyor hep bunu hayal etmişti. Psikiyatrla bir yıl boyunca olan ilişkisi zaman aralıklarıyla yeniden gözünün önüne geldi. İlk başlarda ondan nefret etmişti. Adam ona tiksinti veren ne varsa onu temsil ediyordu. Tedavi görmesi gerektiği düşüncesi, bu yeni terapinin babasının bir tavsiyesi, bir emri olması gerçeği, bir kez daha bir yabancıya kendini anlatmak, içini boşaltmak zorunda kalacak olması. Ayrıca fiziksel olarak da onun tarzı değildi. Çok zayıftı, hünsa görünümlüydü. Dapdaracık giysilerinin içinde yaşlanmakta olan bir kadına benziyordu. Evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrenene kadar onun homoseksüel olduğunu düşünmüştü. Sadece gözlerinde, açık renk göz bebekleri ve hüzünlü bakışlar, cezbedici bir şeyler vardı. Gitgide kendini onun cazibesine kaptırmıştı, daha da rahatsız ediciydi. Psikanaliz seansları bir çeşit tavlama, ayartma toplantılarına dönüşmüştü. Önce kendi hayat öyküsü üzerine oynamıştı. Babasının annesine uyguladığı şiddet, anoreksiyası, intihar girişimleri, psikotik krizleri, fahişeliği. Art arda gelen bu kadar olay karşısında bir uzman hekimin heyecanlanması gerekirdi. Boşuna, Nikola sokağında melodrama yer yoktu. Bunun üzerine giysi tarzını çeşitlendirmişti. Bazen fahişe, bazen de rahibe gibi oyunculuk mesleğiyle ilgili sırlarını anlatmış, çok özel itiraflarda bulunarak erkekleri tavlama konusunda ısrarla durmuştu. Yine boşuna. Psikiyatr onun anlattıklarını ilgisizce dinlemişti. Gael eskortluk günlerinden bahsederek bir üst vitese geçmişti. Randevularının teferruatlı anlatımı, gizli yetenekleri, kışkırtıcı ve ahlak dışı bir coşkudan zevk alarak çoğu uydurma ayrıntılar vermişti. Bay Iceberg gözünü bile kırpmıyordu. Ara ara bir soru soruyor, açıklık getirmesini istiyor, bir yorumda bulunuyordu. Ama bunu hep onu yeniden konuşmaya teşvik etmek için yapıyordu. Hiçbir şey söylemeden, asla hiçbir müdahalede bulunmadan konuşma sanatını icra ediyordu. Gayet sonunda eyleme geçmişti fiziksel olarak. Onu açıkça tahrik etmeye çalışmış ama bir sonuç alamayınca çok kızmıştı. Onu dövmekle, intihar etmekle, karısını aramakla tehdit etmişti. Gayeli çıldırtan adamın ilgisizliği değil donukluğuydu. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmek imkansızdı. Sadece belirli bir noktayı yakaladığını düşündüğünde, yani Gael her ağladığında, bağırıp çağırdığında, hakaretler ettiğinde, bazen memnuniyetini belli belirsiz ifade ediyordu. O zaman da sanki çok güzel devam edin der gibi bir edayla kafasını hafifçe sallıyordu. Gael tırnaklarını onun kalbine geçirme isteği duyuyordu. Sonunda her şey yatışmıştı, terk etmeyle galibiyet. Dipnot, teniste rakibin sakatlanarak veya başka bir nedenle korttan çekilmesiyle kazanılan galibiyet. Üçüncü safa, Gael'in biteviye konuştuğu tükenmişlikten kaynaklanan bir tür umursamazlıklık içinde gelişmişti. Ameliyat bölgesini hazırlamak için yarayı açığa çıkarmak gerekiyordu. Şüphesiz terapi için bu en iyi aşamaydı. Gael tamamen tarafsız birinin yanında hiç düşünmeden, hiçbir duygulanımda bulunmadan boşluğa konuşuyordu. Bununla birlikte tedavi meyvelerini vermemişti, hiçbir iyileşme belirtisi yoktu. Daha da kötüsü Gael'in hastalığı depreşmişti. Psikiyatr ona yeni antidepresanlar yazmak zorunda kalmıştı. Sonunda Gael ilaçları kullanmayı bırakmış ve yeniden acı çekmeye başlamıştı. İblislerine meydan okumayı bu lanet divanda zaman kaybetmeye tercih ediyordu. Gael onu yeniden gördüğünde hayal kırıklığına uğramıştı. Bir sopa gibi kupkuru bu ellilik adama nasıl aşık olabilmişti? Karl Lagerfeld tarzı yüksek yakalı gömleğiyle zürafayı andıran bu adama, sinirlerini zıplatan ve asap bozucu sessizliğiyle yaralarını deşen bu kayıtsız psikiyatr yine karşısındaydı. Psikiyatr bugün ormanından çıktığına göre yanılmış olmalıydı. Giysilerinin altında tam bir erkek vardı. Hatta belki de bir cinsellik abidesi. Duyarlılığını yitirmişti, sinirliydi. Yine psikiyatrın cazibesine yenik düştüğünü kabul etmesi için uzun zaman geçmesi gerekmemişti. Gael Parislilerin aşkın sadece bir nevroz biçimi, aşk haritamızın ise travmalar listesinden ibaret olduğu yolundaki düşüncesinden nefret ediyordu. psişik dengesizliklerine rağmen aşk konusunda gelenekçiydi. Aşk kendiliğinden gelişmeli, açıklanamaz ve büyüleyici olmalıydı. Bütün duygularla hep alay etmiş, kadınları bile devre dışı bırakacak denli katı bir feminizm anlayışı benimsemiş olmasına rağmen diğerlerinden daha güçlü değildi. Tam tersine aslında son derece idealistti. Arkasından gelen bir gürültüyle başını çevirdi. Suratında çarpık bir sırıtma olan bir adam uyur gezer adımlarla alacakaranlığın içinde ilerliyordu. Bir korku filminden fırlamış bir zombiyi ya da Gael'in psikiyatri kliniğinde sıkça karşılaştığı ilaçlarla sersemleşmiş bir hastayı andırıyordu. Bu adam kabus görmüş erkek kardeşinden başkası değildi. Sigarasını korkulukların üstünden aşağı fırlattı ve içeri girdi. Görev onu çağırıyordu. 13. Bölüm. Katanga'nın her zamanki gibi bodur ağaçlardan ve çalılıklardan oluşan, düzlüklerle ağaç altı bitkilerin dönüşümlü olarak yer değiştirdiği bir manzarası vardı. Bugün baltayı taşa vurmuşlardı. Şafaktan beri sürekli yükselip alçalan, görüş alanı birkaç metreyle sınırlı bir bitki tünelinin içinde debeleniyorlardı. Sanki Katanga'da değil, daha ziyade Kongo'nun doğu eyaleti ile Ekvator eyaletindeki sık ormanların birinde yol alıyorlardı. Bu tünelin içinde eski usul ilerliyorlardı. Beyaz şef, silahlı adamlar, hamallar. Morvan başı öne eğik yürürken sırt çantasının kayışlarının etine gömüldüğünü hissediyordu. Aşırı derecede terliyordu. Hatta bu terleme ona çarklarını yağlıyormuş hissi veriyordu. İkide bir aklına mantralar veya Kur'an ayetleri gibi aynı düşünceler, aynı sorular geliyordu. Niseko'yu kim öldürmüştü? Yeni yataklardan kimin haberi vardı? Onu orada kendi arazisinde kim bekliyordu? Bu belirsizlikler sanki ısırgan bitkilerle dolu bir çalılığın içine düşmüş gibi onu rahatsız ediyordu. Beyni boşa çalışmaktan yorgun düştüğünde ikinci vitese geçiyor ve esas sorunla yüzleşiyordu. Oğlu geçmişini öğrenecek miydi? Gerçeği, bütün gerçeği ortaya çıkarmayı başaracak mıydı? Yeniden ter içinde kaldı. Terini kurulamaya çalışmadan kafasını iki yana sallayarak alnındaki terleri silkeledi. Baş parmakları sırt çantasının kayışlarının altındaydı. Üzerlerini örten ağaçlar bile terliyordu ve insanı besleyen ılık bir yağmur gibiydi. Gerçekten berbat bir durumdu. Bununla birlikte açıklığa çıkmak için acele etmiyordu. En azından burada güvendeydiler, düşman gözlerden uzakta. Arkasında bir gürültü, bir hareketlenme oldu, ardından grup durdu. ''Ne oluyor?'' Michel sıradan çıkıp yukarıya doğru ilerledi ve ona gelmesini işaret etti. Gregoire sırt çantasını yere bıraktı ve saatine baktı. 8'di. GPS'ine göre bugün için öngörülen yolun 1/3'ünü daha şimdiden kat etmişlerdi. Fena değil. Tutam ona alçak sesle anlayamadığı birkaç kelime söyledi. Yamaçtan aşağı kortejin sonuna kadar indiler. Yükünün altında pestili çıkmış bir yeni yetme çamurun içinde yatıyordu. ''Bu da ne böyle?'' diye ortaya sordu ihtiyar. Kimseden cevap gelmedi. Yaklaştı ve bez çuvalı kaldırdı. Çocuğun ayakkabısının içinden bileğinin üst kısmına kadar irin toplamış bir yara gördü. Bacakta yeşile çalan bütün tonlar vardı. Kangren, acilen kesilmesi gerekiyor. Yeni yetmenin gömleğini hafifçe kaldırdı ve bunu yapmak için çok geç olduğunu anladı. Çürüme her tarafı kaplamıştı. Çocuğun en fazla birkaç saati vardı. ''Bu salağı kim işe aldı?'' diye tutama öfkeyle bağırdı. ''Patron, o gelmek istedi.'' Ölmek üzere olan çocuk durumunun iyi olduğunu göstermek için ayağa kalkmaya çalıştı. Ecza çantalarında penisilin vardı ama bu evrede. Oğlanı ocaklara kadar taşımalı mıydı? Geri dönmeli ve uçak pistine mi götürmeliydi? Bir haftadan önce hiç uçak yoktu. Burada mı bırakmalıydı? Seçimi ne olursa olsun çocuk ölecekti ve bunun neticesinde de zaman kaybetmiş, ilaçları boşa harcamış olacaklardı. Üstelik sıkıntıları ikiye katlanacaktı. Morvan Michel'e döndü ve sinirli bir şekilde emretti. ''Çantasını alın ve devam edin, ben size yetişirim.'' Tutam alçak sesle emirler yağdırdı. Orman bir mezar gibi üzerlerine kapanmıştı sanki. Yeniden yere düşmüş olan çocuk titreyerek Gregor'a bakıyordu. ''Sana yardım edeceğim'' dedi Morvan Svahili dilinde. Kolunu çocuğun koltuk altlarından geçirdi ve onu tek hareketle ayağa kaldırdı. ''Adın ne?''
''Gilbert.''
''Kaç yaşındasın?''
''15.''
Onu gruptan uzaklaştırmak için yamaç yönünde öne doğru itekledi. Delikanlı duyduğu acıyı belli etmemek için dudaklarını ısırıyordu. İnanmak istiyordu. Piste doğru gittiklerine, onu tedavi edeceklerine, hayatını kurtaracaklarına. Morvan sadece bir kez ateş etti ensesine. Midesindeki ülser ağrısı gibi silahının namlusunda hep bir kurşun bulunurdu. Çocuk yere yuvarlandı, iç içe geçmiş sarmaşanlara takılıp kaldı. Yaklaşınca Gregor, oğlanın kafasının kırmızı bir toz yatağının içinde olduğunu gördü. Milyarlarca karınca daha şimdiden yüzüne doğru hücuma kalkmıştı. Aklına Leopold Sedar Senghor'un mısraları geldi. ''Kıskanç bir kader, yaşamın köklerini beslemek için seni dönüştürmeden küle.'' Birkaç saat içinde ceset tamamen yok olacaktı. Küfrederek yamacı yeniden tırmandı. Silah sesi etraftaki yırtıcı hayvanları alarma geçirmiş olmalıydı. Fuck! Gözyaşlarının gözlerini yaktığını hissediyordu. Yaşadığı bu duygusallık onda şaşkınlık yarattı. Ama çocuğa değil, ormanda ömür kısadır, kendine ağlıyordu. Kendisini var eden ve şu anda alçakça bir rahatlıkla içinde yeniden bulduğu bu şiddete ağlıyordu. Çantasını sırtına yerleştirdi ve adamlarının başına geçti. Hiçbirinin gözünde herhangi bir kınama, herhangi bir yargılama yoktu. Adamlarını tahkik etmediği için hatalıydı. Çocuk bu gemiye binmeyi bizzat istediği için, onlar da böyle bir çocuğu yanlarına aldıkları için hatalıydılar. Dosya kapanmıştı. Düşünülenin aksine Afrika merhameti teşvik etmezdi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 69.